Ayrım 15.
Sayfa 169. Orası sadece Yargıç Hilli'nin öldüğü oda değildi. Aynı zamanda anılarının yaşadığı yerdi. Havadaki cilt kokusu onu hatırlatıyordu. Lowell, Edna Hilli'nin inlemelerinin çığlıklara dönüştüğünü duydu. Morg gibi bir evde olduklarını unutmaya çalıştı. Holde tek başına kalan Fields, Neil Rennie'nin yazdığı notu okudu. Bunu kimseye söyleme dediler ama susamam. Kime söyleyeceğimi bilmiyorum. Yargıç Hilli'yi çalışma odasına götürdüğümde ölmeden önce kollarımda inledi. Ne olur biri yardım etsin. Tanrım, Fields elinde olmadan kağıdı buruşturdu. Hala canlıymış. Çalışma odasındaki Lowell eğilip başını yere uzattı. Hala canlıymışsın diye fısıldadı. Büyük retçi, seni bu yüzden hakladılar. Lucifer sana ne dedi? Hizmetçine bir şeyler söylemeye çalışmışsın. Yoksa bir şey mi sormaya çalışıyordun? Yerde hala kan lekeleri olduğunu gördü. Ayrıca halının kenarlarında da ezik kurtçuklar ve hiç görmediği tuhaf böcek parçaları vardı. Neil Rennie'nin Yargıç Hilli'nin cesedinin üstünde parçaladığı o tuhaf ateş gözlü böceklerin kanatları ve gövdeleri. Lowell, Hilli'nin kalabalık masasını karıştırarak bir cep büyüteci bulup böcekleri incelemeye başladı. Onlara da Hilli'nin kanı bulaşmıştı. Birden masanın arkasındaki kağıt yığınlarından havalanan 4-5 ateş gözlü böcek tek sıra halinde Lowell'a doğru uçtu. Paniğe kapılan Lowell aptalca inleyerek bir koltuğu devirdi, bacağını demir bir şemsiyeliğe sertçe çarptı ve yere düştü. Kalın bir hukuk kitabını kaparak dikkatle ve intikam hırsıyla böcekleri birer birer öldürdü. ''Beni korkutamazsınız, ben bir Lowell'ım.'' Ayak bileğinde bir kıpırtı hissetti, böceklerden biri içeri girmişti. Lowell o ayağını kaldırınca şaşıran böcek dışarı çıkıp kaçmaya başladı. Lowell böceği topuyla ezmekten çocukça bir haz aldı. O sırada ayak bileğinin hemen üstünde şemsiyeliğe çarptığı yerde kırmızı bir sıyrık olduğunu fark etti. Kahrolasıcılar dedi sinek ölülerine bakarak. Birden donup kaldı, böceklerin kafalarının ölü insan yüzlerine benzediğini fark etmişti. Fields dışarıdan çabuk olmasını mırıldandı. Soluk soluğa kalmış olan Lowell ise arkadaşının uyarılarına kulak asmadı ta ki yukarıdan ayak ve insan sesleri gelene dek. Lowell üstüne Fanny Lowell tarafından J.R. Lowell harfleriyle işlenmiş mendilini çıkararak az önce öldürdüğü böcekleri ve bulabildiği tüm böcek parçalarını içine koydu. Sonra mendilini cebine sokup çalışma odasından koşarak çıktı. Fields'la birlikte kanepeyi eski yerine çekerken kuzenlerinin sesleri giderek yaklaşıyordu. Yayıncı merakını yenemiyordu. Bir şey buldun mu Lowell? Söylesene. Lowell mendilli cebine pat pat vurdu. Tanıklar buldum azizim Fields. 9. Elisha Talbot'un cenazesinden sonraki hafta New England'daki tüm rahipler onu yarım ağızla metheden konuşmalar yapmışlardı. Ertesi pazar ise vaizler cinayet günahında odaklandılar. Ne Talbot'un ne de Healy'nin cinayetlerinde ilerleme kaydedilince Boston'un rahipleri savaş öncesinden beri işlenen tüm günahları sayıp dökerek vaazlarını polisin acizliğinden yakınarak tamamladılar. Öyle etkileyici konuşuyorlardı ki Cambridge kürsüsünün eski tiranı Talbot onları görse gözleri yaşarırdı. Gazeteciler şehrin ileri gelenlerinden ikisinin ölümlerinin nasıl olup da cezasız kalabildiğini soruyordu. Meclis polis daha iyi çalışsın diye ödenekleri artırmıştı. Bütün o paralar nereye gidiyordu peki? Polis üniformalarındaki parlak, gümüş yaka numaralarına gidiyor deniyordu bir gazetede alayla. Kurtz, polislerin ateşli silahlar taşımalarına izin verilmesini istemiş, meclis de bu isteği kabul etmişti. Ama suçluları bulamadıktan sonra silaha ne gerek vardı ki? Nicholas Ray böyle eleştirileri merkez karakolundaki masasından ilgiyle takip ediyordu. Aslında polis departmanında çok olumlu gelişmeler olmaya başlamıştı. Yangın çanları şehrin herhangi bir bölümüne tüm polisleri çağıracak şekilde düzenlenmişti. Şef ayrıca bekçilerle devriye polislerinin merkez karakoluna sürekli rapor vermelerini istemişti. En ufak bir sorun belirtisinde bütün polisler harekete geçmeye hazır olmalıydı. Kurtz devriye polisi Ray'i bir kenara çekerek bu cinayetler hakkında fikrini sormuştu. Ray durup düşünmüştü, konuşmadan önce susup düşünerek tam istediği şeyleri söylemek gibi nadir bir özelliğe sahipti. Ordudayken bir asker firar etmeye kalkışıp yakalandığında bütün tugay bir meydana çağrılırdı. Meydanda açık bir mezar ve yanında duran bir tabut olurdu. Firari yanında bir rahiple birlikte önümüzden geçirilirdi. Tabuta oturması emredilirdi. Sonra gözleri, elleri ve ayakları bağlanırdı. Kendi adamlarından oluşma bir idam mangası karşısına dizilip emir beklerdi. Dikkat, nişan al, ateş denince firari tabutun içine cansız düşerdi. Hemen oracıkta gömülür, mezarına yerini belirten bir şey konulmazdı. Sonra tüfeklerimiz omuzlarımızda kampa dönerdik. Hili ile Talbot birilerine ders olsun diye mi öldürüldüler sence diye sormuştu Kurtz alayla. Firari Tugay'ın çadırında veya ormanda da öldürülebilirdi pekala veya askeri mahkemeye çıkarılabilirdi. Gözümüzün önünde idam etmelerinin sebebi o bizi nasıl terk ettiyse onun da terk edileceğini göstermekti. Köle sahipleri de kaçmaya çalışan kölelerini diğerlerine ders olsun diye benzer şekilde cezalandırırdı. Healy ile Talbot'un öldürülmeleri çok önemli olmayabilir. En önemlisi şu, onlar cezalandırıldılar. Ölümlerinden ders alıp hizaya girmemiz için. Kurtz bunu ilginç bulmuş ama ikna olmamıştı. Ama kim cezalandırdı devriye polisi ve neden? Birileri bize ders vermek istiyorsa anlayabileceğimiz şekilde vermeleri gerekmez miydi? Çıplak cesedin üstündeki bayrak, yakılmış ayaklar, bunların hiçbir anlamı yok. Ama birilerine göre vardır mutlaka diye düşünmüştü Ray. Hitap edilen kişiler onlar olmayabilirdi. Oliver Wendell Holmes hakkında ne biliyorsunuz diye sormuştu Ray, Kurtz'e bir başka konuşması sırasında. O sırada belediye binasının merdivenlerinin önünde bekleyen at arabasına doğru iniyorlardı. Holmes mu? Kurtz ilgisizce omuz silkmişti. Şair ve doktordur. Çevresi geniştir, şu asılan Profesör Webster'ın arkadaşıydı. Webster'ın masum olduğunu sonuna kadar savunanlardan biriydi. Ama Talbot vakasında pek yardımı dokunmadı. Evet, dokunmadı demişti Ray. Holmes'un Talbot'un ayaklarını görünce nasıl fenalaştığını düşünerek. Astımı var galiba. Evet, zihinsel astımı var demişti Kurtz. Talbot'un cesedi bulunduktan sonra Ray, Şef Kurtz'e Talbot'un dikey mezarının yanında bulduğu iki düzine kadar kağıt parçasını göstermişti. Küçük ve kare şeklindeydiler. Her birinin üstünde en az bir daktilo harfi vardı. Bazıları mezarlığın nemi yüzünden okunmaz hale gelmişti. Kurtz, Ray'in çer çöple ilgilenmesine çok şaşırmıştı. O zenci devriye polisine beslediği inanç biraz sarsılmıştı. Ama Ray kağıt parçalarını bir masanın üstüne özenle dizmişti. Nasıl da parlıyorlardı? Çünkü önemliydiler. Ray nasıl intihar eden adamın kulağına bir şeyler fısıldadığına eminse bundan da emindi. Parçalardan 12'sinin üstünü okuyabiliyordu. E, D, C, T, I, Vic, B, As, İm, N, Y ve bir E daha. Silinmiş parçalardan birinde ise G mi, Q mu olduğu seçilemeyen bir harf vardı. Ray, Şef Kurtz'e müteveffanın yakınlarıyla ve komiserlerle yaptığı görüşmelerde eşlik etmekten fırsat buldukça o kağıt parçalarını cebinden çıkarıp bir masanın üstüne yayıyordu. Onlardan çıkardığı sözcükleri not alıyordu. Gözlerini sımsıkı kapadıktan sonra birden fal taşı gibi açıyor, böylece o harflerin kendiliğinden bir araya gelerek olanları anlatacaklarını umuyordu. Tıpkı yetenekli bir medyum tarafından kullanıldığında ölülerin sözlerini yazdığı iddia edilen alfabeli tahtalar gibi. Ray bir ikindi vakti intihar eden adamın son sözleriyle o kağıt parçalarındaki harfleri yan yana koymayı denemişti. Böylece iki kayıp sesin bir şekilde iletişime geçeceğini umarak. Harfleri en çok şu şekilde dizmeyi seviyordu. I can't die as I am, yani ölemiyorum çünkü ama gerisini getiremiyordu. Bir başka kombinasyon şöyleydi. Bevice SCE. Yani kötü olsam da peki o G ya da Q harfini nereye koyacaktı? Merkez karakoluna her gün öyle çok ihbar mektubu geliyordu ki ama hiçbiri sağlam temellere dayanmıyordu. Şef Kurtz, Ray'i bu mektupları okumakla görevlendirmişti. Böylece çerçöpten uzak duracağını umarak. Baş yargıç Healy'nin cesedinin bulunmasından bir hafta sonra onu konferans salonunda gördüğünü söyleyen 5 kişi çıkmıştı. Ray kastedilen kişiyi sezonluk biletinin numarasından bulmuştu. Roxbury'li bir araba boyacısı olan adam olanları öğrenince çok şaşırmıştı. Uzun ve kıvırcık saçı yargıcınkine benziyordu biraz. Polise gelen imzasız bir mektupta ise Rahip Talbot'ın katilinin mektubu yazan kişinin uzaktan akrabası olduğu, sırtında çalıntı bir pardüsüyle Liverpool'a giden bir gemiye bindiği ve orada öldürüldüğü yazılıydı. Pardüsünün gerçek sahibi de giysisine bir daha asla kavuşamayacaktı herhalde. Bir başka mektupta bir terzide kıskançlık krizine kapılan bir kadını tartışırken yargıç Healy'yi öldürdüğünü itiraf ettiği ve ardından trenle New York'a kaçtığı, oradaki 4 büyük otelden birinde kaldığı iddia ediliyordu. Ama Ray iki cümleden oluşan imzasız bir mektubu okuyunca heyecanlandı. Yazarın kendini ele vermemek için kargacık burgacık yazdığı ama birinci sınıf kağıda yazılmış bir mesajdı bu. Rahibin çukurunu kazın, başının altında bir şey gizliydi. Mesajın altında, saygılarımla şehrimizin bir vatandaşı yazılmıştı. Bir şey mi gizliymiş dedi Kurtz alayla. Ama burada kanıtlanmaya çalışılan bir şey, uydurulmuş bir hikaye yok ki dedi Ray beklenmedik bir hevesle. Yazarın söyleyecek bir şeyi var, o kadar. Gazetelerde Talbot'un başına gelenler hakkında türlü türlü haberler çıktı. Şimdi bunu lehimize kullanmalıyız. Mektubu yazan kişi Talbot'un nasıl öldüğünü, en azından baş aşağı gömüldüğünü biliyor. Baksanıza şef, Ray parmağıyla gösterip yüksek sesle okudu. Başının altında, Ray, başımda bir sürü sorun var zaten. Transkript gazetesi belediyeden birine Talbot'un cesedinin yanında da giysilerinin katlanmış halde bulunduğunu söyletmeyi başarmış. Bu haberi yarın basacaklar. O zaman da tüm kahrolası şehir karşımızda tek bir katil olduğunu öğrenecek. O zaman millet bir isim isteyecek. Kurtz tekrar mektuba baktı. Talbot'un çukurunda ne bulacağımızı niye yazmamış peki? Hem bu vatandaş neden karakolumuza gelip bildiklerini bana bizzat anlatmıyor? Ray yanıt vermedi. Mezarlığa bakmama izin verin şef dedi. Kurtz başını salladı. Olmaz Ray. Rahiplerin bu bir analarımıza sövmedikleri kaldı zaten. Durup dururken gidip ikinci kilisenin mezarlığını kazamayız. Ama çukuru açık bıraktık. Daha sonra gelip inceleyebiliriz diye. Olsun. Bu konu kapanmıştır devriye polisi. Bir daha da açmanı istemiyorum. Ray başıyla onayladı ama hala kendinden emin görünüyordu. Fikrini değiştirmemişti. Birkaç saat sonra Kurtz paltosunu alıp Ray'in masasının yanından geçerken devriye polisi Cambridge'deki 2. Üniteryen Kilisesi'ne gidiyoruz dedi. Onları içeri yani zango çaldı. Kızıl favorili bir adamdı. Selefi Zangoç Greg'in Talbot'un cesedini bulduktan sonra giderek depresyona girdiğini ve sağlığıyla ilgilenmek için istifa ettiğini söyledi. Yeraltı mezarlığının anahtarını bulması epey sürdü. Mezarlığın pis kokusunu aldıklarında Kurtz Ray'e dönüp dua et de boşuna gelmiş olmayalım diye uyardı. Ama boşuna gelmemişlerdi. Ray birkaç kürek darbesinden sonra Longfellow'la Holmes'un gömdüğü para kesesini buldu. $1000. Tam $1000 Şef Kurtz. Ray parayı bir gaz lambasının ışığında saymıştı. Şef dedi Ray bir şeyi fark ederek. Şef Kurtz, Cambridge karakolunda Talbot'un cesedini bulduğumuz gece ne demişlerdi hatırlıyor musunuz? Cinayetten bir gün önce rahibin kasasının soyulduğunu bildirdiğini söylemişlerdi. Kasasından ne kadar alınmıştı? Ray başıyla parayı gösterdi. $1000. Kurtz hayretle iç geçirdi. Bu işimize mi yaradı? Yoksa olayı daha da mı karıştırdı bilemiyorum. Ama Longton W. Peasley'nin de Willard Burndy'nin de bir rahibin kasasını soyduktan sonra ertesi gün onu öldüreceklerini, hele çaldıkları parayı Talbot'un mezarına bırakacaklarını hiç sanmıyorum. O sırada Ray'in ayağı Longfellow'un bıraktığı çelenge takıldı. Çelengi alıp Kurt'a gösterdi. Yukarı çıktıklarında yeni zangoç, "Hayır, hayır, kimseyi aşağıya sokmadım," dedi. "O olaydan beri kapalı." "Belki senden önceki zangoç birilerini sokmuştur. Bay Gregg'i nerede bulabiliriz biliyor musunuz?" diye sordu Şef Kurtz. "Her pazar buraya gelir," diye karşılık verdi zangoç. "Peki, bir dahaki gelişinde hemen ikimizden biriyle temasa geçmesini söylemeni istiyorum. İşte kartım. Aşağıya birilerini aldı mı, almadı mı öğrenmemiz lazım." Karakola döndüklerinde yapacak çok iş vardı. Rahip Talbot'ın soyulduğunu bildirdiği Cambridge devriye polisiyle tekrar konuşmaları, banknotların Talbot'ın kasasından çıkıp çıkmadığını öğrenmek için numaralarını ve banka kayıtlarını araştırmaları, Talbot'ın Cambridge'deki mahallesine gidip kasasının soyulduğu gece hakkında bilgi toplamaları ve gönderilen nottaki el yazısını bir uzmana incelettirmeleri gerekiyordu. Ray, Kurtz'ün Healy'nin ölüm haberini aldığından beri belki de ilk kez iyimserleştiğini görüyordu. Hatta neşeli gibiydi. İşte, iyi bir polisin sezgileri güçlü olmalıdır Ray. Çünkü bazen elimizde sezgilerimizden başka bir şey yoktur. Hayatımızda ve kariyerimizde hayal kırıklıkları yaşadıkça sezgilerimiz ne yazık ki zayıflar. Bana kalsa o mektubu diğerleriyle birlikte çöpe atacaktım. Ama sen bunu yapmadın. Söylesene, şimdi ne yapmalıyız sence? Ray minnetle gülümsedi. Hadi ama, bir fikrim vardır mutlaka. Var ama hoşunuza gitmeyecek şef, dedi Ray. Kurtz omuz silkti. Yine o kahrolası kağıt parçalarından bahsetmeyeceksen sorun yok. Ray genellikle kendisine kıyak geçilmesini istemezdi. Ama çok istediği bir şey vardı. Karakolun önündeki ağaçları gören pencereye gidip dışarı baktı. Dışarıda göremediğimiz bir tehlike var şef. Karakolumuza getirilen biri bu tehlikeyi ölümden bile daha korkunç buldu. Avlumuzda ölen o kişinin kimliğini öğrenmek istiyorum. Oliver Wendell Holmes kendisine göre bir görev üstlenmekten memnundu. O ne bir entomologdu ne de doğa bilimciydi. Hayvanlarla ancak insan vücudunu, özellikle de kendisinkini daha iyi anlamak için ilgilenirdi. Ama Lowell'ın iki gün önce mendilinin içindeki ezik böcek ve kurtçukları göstermesinden beri Dr. Holmes, Boston'un en iyi bilimsel kütüphanelerinden böcekler hakkında bulabildiği tüm kitapları alıp geniş kapsamlı bir araştırma yapmaya başlamıştı. Bu arada Lowell, Healy'lerin hizmetçisiyle bir görüşme ayarlamıştı. Nell, Cambridge'in bir banliyösünde kız kardeşinin evinde kalıyordu. Lowell'a başyargıç Healy'yi nasıl bulduğunu, adamın ölürken bir şeyler söylemek istediğini ama başaramadığını anlatmıştı. Healy'nin sesini duyunca sanki ilahi bir güç dizlerinin bağını çözmüştü. Orada sürünerek uzaklaşmıştı. Talbot'un kilisesinde yaptıkları keşfe gelince, Dante kulübü polisin mezarlıkta gömülü parayı bizzat bulmaları gerektiğine karar vermişti. Holmes'la Lowell buna karşı çıkmıştı. Holmes korkudan, Lowell ise sahiplenme duygusu yüzünden. Longfellow arkadaşlarına polisi rakip olarak görmemelerini söylemişti. Her ne kadar faaliyetlerini onlardan gizlemek zorunda olsalar da hepsinin de hedefi aynıydı: cinayetleri durdurmak. Aradaki fark Dante kulübünün edebi, polisin ise fiziksel ipuçlarıyla çalışmasıydı. Bu yüzden içinde $1000 bulunan keseyi tekrar gömdükten sonra Longfellow polis şefine basit bir mesaj göndermişti. Rahibin çukurunu kazın. Karakoldaki dikkatli birinin bu mesajı anlayabileceğini, hatta cinayetle ilgili yeni bilgiler bulunabileceğini umuyorlardı. Holmes böcekleri incelemeyi bitirince Longfellow, Fields ve Lowell onun evinde buluştular. Holmes çalışma odasının penceresinden bakarken konuklarının Charles Sokağı 21 numaraya gelişini görmüştü. Ama yine de formalite icabı İrlandalı hizmetçi kadına konuklarını küçük kabin salonuna almasını, sonra da kendisine geldiklerini haber vermesini söylemişti. Haberi alınca da koşarak aşağı inmişti. "Longfellow, Fields, Lowell," Geldiniz mi? Hadi yukarı gelin. Size üstünde çalıştığım şeyi göstereyim. Holmes'un mükemmel çalışma odası çoğu yazarın odasından daha derli topluydu. Yerden tavana kadar uzanan kitap dolu rafların bazılarına Holmes ancak yaptığı kayan merdivenle erişebiliyordu. Holmes onlara son icadını gösterdi. Çekince masasının köşesine kadar gelen bir raf. Böylece oradaki kitapları almak için ayağa kalkmasına gerek kalmıyordu. "Bravo Holmes," dedi Lowell mikroskoplara bakarak. Holmes bir mikroskop camını hazırladı. Doğa şimdiye dek tüm atölyelerini bizden gizli tuttu. Onun salgı bezlerinin, kanallarının ve sıvılarının sırlarını çözmek isteyenleri sislerle ve parlak halelerle şaşırttı. Tıpkı eski zaman tanrıları gibi. Numunelerin kurtçuk üreten et sinekleri olduğunu açıkladı. Şehrin adli tıp doktoru Barnicot'un cesedin bulunduğu gün söylediği gibi. Bu cins sinekler yumurtalarını ölü dokulara bırakır, yumurtalar çürük et yiyen kurtçuklara dönüşür. Bu kurtçuklar da sineğe dönüşür ve çember sürer gider. Holmes'un koltuklarından birinde öne arkaya sallanan Fields, ''Ama o hizmetçinin söylediğine göre Healy ölmeden önce ona seslenmiş.'' dedi. Yani hala canlıymış. Gerçi pek kendinde değildi herhalde. Saldırıya uğrayalı 4 gün olmuştu. Vücudu da kurtçuklarla dolmuştu. Bu son derece sıra dışı bir şey olmasa Holmes tiksinirdi. Başını salladı. Neyse ki bu imkansız. Ya başındaki yarayla sadece bir avuç kurtçuk vardı? Çünkü oradaki ölü doku çok azdı. Ya da sağ değildi. Ama içinde söylendiği kadar çok kurtçuk var idiyse bunun bir tek anlamı olabilir. Bütün dokuları ölmüştü. Yargıç ölmüştü. Belki de hizmetçi kadın hayal görmüştür dedi Longfellow. Lowell'ın hayal kırıklığına uğradığını fark edince. Ama onu görseydin Longfellow dedi Lowell. Kadının gözlerindeki parıldığı görseydin. Fields sen oradaydın. Fields başıyla onayladı ama artık pek emin değildi. Korkunç bir şey görmüş ya da gördüğünü sanmış.